21. ayrım. Amerika'da körlere bakış açısında bize benzer yanlar. Sayfa 168. Ülkemizde halk görmeyenlere karşı genellikle aşırı duygusaldır. Sokakta takım elbiseli bir kör öğretmen ya da avukata, bazen belki de ondan daha az geliri olan bir vatandaşımız yaklaşıp eline birkaç kuruş sıkıştırabilir. Bu trajikomik durum toplumumuzun görmezlik olgusuna nasıl baktığına bir örnektir. Bu davranışın altında birçok sosyal neden yatar. Amerika'da konuya farklı bakılabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak biz orada ilginç bir olay yaşadık. Fatoş ve Mike'la birlikte Georgia'dan Nebraska'ya geçerken havalimanında bir restorana girdik. Yemek siparişi vereceğimiz sırada garson yanımıza geldi ve gören bir müşterinin bizim için 25 dolarlık bir çek bıraktığını söyledi. Biz hesabı kendimizin ödeyeceğimizi belirterek çeki işleme koymamalarını istedik. Ancak adam gitmişti ve garsonun yapacağı bir şey yoktu. Fatoş ve Mike bu çeki kabul ederek Türkiye'de görme engelli çocukların eğitimiyle ilgili olarak kurulmuş ilk dernek olan Parıltı'ya bağışladılar. Bu örnek körlere bakış açısının Amerika gibi daha kapsamlı çalışmaların yapıldığı bir ülkede bile benzer özellikler taşıdığını ve bu konuda yapılacak daha çok şey olduğunu düşündürüyor insana. Nebraska Rehabilitasyon Merkezi'nde bir hafta. 7 Temmuz Çarşamba günü sabah erkenden Fatoş'un direktör olarak görev yaptığı Nebraska Orientation Center, Nebraska Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gittik. Binaya girmeden önce ilk dikkatimizi çekenler çimenler, çiçekler, bunların arasından giden küçük yollar ve havalandırma sisteminden gelen sesler oldu. İçeriye girdiğimizde modern ve iyi organize olmuş bir kuruluşa geldiğimizi anladık. Anonslar duyuluyordu. Dahili ses sistemi sayesinde bir öğrenciye, öğretmene ya da yöneticiye anında ulaşılabiliyordu. Yerler halı kaplıydı. Ancak koridorun bir bölümü bina için bağımsız hareket çalışmalarında baston vuruşlarını duyabilmek için özellikle halısız bırakılmıştı. Binanın girişinde bir sekreterya vardı. Bunu takiben dar, uzun bir koridor boyunca derslikler yer alıyordu. Ev idaresi derslerinin yapıldığı oda mutfakla birleşiyordu. Bilgisayar sınıfı, marangoz atölyesi, bağımsız hareket odası ve diğerleri bunları izliyordu. Biz hemen müdürün yani Fatoş'un bürosuna yöneldik. Burası geniş ve güzel düzenlenmiş. Kendi masası dışında büyük bir toplantı masası da var. Fatoş'un telefonu sık sık çalıyor. Bazen dahili anons sisteminden adı duyuluyor. Masasındaki bilgisayar 24 saat açık. Her gün yüzlerce e-posta alıyor. Bunları müsait olduğu anlarda tek tek okuyup yanıtlıyor. Fatoş sabah erken saatlerde işinin başında, normal mesaisi 17'de sona erdiği halde çoğu zaman akşamın 20'sine kadar orada kaldığı oluyormuş. Bu merkezde tüm amaç öğrencileri kendilerine yeten ve güvenen bireyler durumuna getirmek. Bilgisayardan kabartma yazıya, beyaz baston kullanımından ev idaresine kadar her şeyi öğrenciyle birebir çalışarak öğretiyorlar. Bağımsız Hareket Dersleri, sayfa 169. Nebraska Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk günümüz sabahın erken saatlerinde Jeff'le tanıştık. Jeff Altman, merkezin bağımsız hareket öğretmeni. 45 yaşlarında ve kendisi de görmüyor. Bizim katlanan bastonları onun odasında bırakıp merkezin yekpare ve daha uzun bastonlarını elimize aldık. Bunlar fiberglass'tan yapılmış, hafif ve biraz esnek bastonlar. Boyları çene hizamıza geliyor, hatta biraz daha bile uzun. Jeff'in odasından çıkıp keşiflerimize başladık. Önce bina içinde koridor boyunca yeni bastonlarımızla yürüdük. Jeff her birimizle teke tek çalıştı. Zemin düzgün bile olsa bastonu yere vurup kaldırarak kullandırttı. Amaç çıkan sesin yankısından yararlanmak. Biz o ana kadar genellikle yürüdüğümüz zemin düzgünse bastonu yerde kaydırarak kullanırdık. Uzun bastonlar için geliştirdikleri yeni teknikleri gösterdi. Baston baş tarafından avuç içinde serbest şekilde tutuluyor. Bilek hiç hareket ettirilmeden sağa sola tamamen parmaklarla yönlendiriliyor. Bastonu kavrayan el yanda değil vücudun önünde, ortada ve göbek hizasında tutuluyor. Böylece en yüksek güvenlik sağlanmış oluyor. Kalabalık ortamlarda bastonu kalem tutuşu denilen bir biçimde diklemesine kullanmak gerekiyor. Bu kez baston işaret ve orta parmaklarla kavranıyor. Merdiven çıkarken ise adeta önümüzü süpürür gibi çubuğu duvarla merdiven korkuluğu arasında soldan sağa doğru götürüp getiriyoruz. Dersin sonunda Fatoş gelip eskilerini kaybettik, yeni bastonlarınıza alışın dedi. Dedi ya bizi bir sıkıntıdır aldı. Eyvah, gitti bizim canım bastonlar. Yıllardır kullanmaya alıştığımız bastonların yerini birden boyumuzca olanları mı alacaktı? Aldı da. Kabul etmek gerekir ki uzunluklarına alışmak biraz zor oldu ama kesinlikle kullanımları daha güvendi. Hafif olmaları da avantaj. Dolmuşa ya da taksiye binerken katlanmadıkları için biraz zorluk oluyor ama bunu bir şekilde halletmek mümkün. Ayrıca tek parça olması sağlamlık yönünden bir avantaj. Katlanan bastonlar daha çabuk eskiyor. Ortasındaki lastik kopabiliyor veya yolda giderken dikkatsiz biri üzerine bastığında katlanma yerinden kırılabiliyor. Fiberglass olan tek parça bastonlarsa esnek olduğundan birisi üzerine bassa da kolay kolay kırılmıyor. Sizi yolda bırakmıyor yani. Bu merkezde yalnız öğrenciler değil, Fatoş dahil tüm görmeyen öğretmen ve yöneticiler de aynı bastonları kullanıyorlar. Fatoş'un eşi Mike zaten uzun boylu olduğu için neredeyse 2 metreye yakın koca bir bastonla yürüyor. İlginçtir, bu merkezde yalnız görmeyenler bağımsız hareket eğitimi almıyor. Merkezin gören öğretmenleri ve yöneticileri de işe girmeden önce gözlerine maske takarak beyaz baston eğitiminden geçiriliyorlar. Böylelikle bir anlamda körlük olgusunu daha iyi tanımış ve anlamış oluyorlar. Az gören öğrenciler de bağımsız hareket derslerinde maske kullanmak zorundalar. Böylece eğitim sırasında görme yetilerinden yararlanmaları engelleniyor. Çoğu kısmi görme bozukluklarının ileride tam körlüğe dönüşebildiği düşünülecek olursa bu önceden alınmış iyi bir tedbir sayılabilir. İkinci gün hocamız Jeff bize duyduğumuz sesleri nasıl algılayıp kullanacağımızı odasında ve koridorda uygulamalı olarak gösterdi. Önce yüzümüzün önünden bir cismi, örneğin elindeki kitabı geçirerek hangi anda yankının değiştiğini algılamamızı istedi. Gerçekten de kitap yüzümüzün tam önündeyken çevreyi algılamamızın değiştiğini hissettik. Buna daha önce hiç dikkat etmemişiz nedense. Jeff bir ara bizden uzağa gidip bir araba gibi hareket etmeye başladı. Bize doğru yaklaşırken anahtarını sallayarak ses çıkartıyordu. Bu hareketindeki amaç aramızdaki mesafe azaldıkça duyduğumuz sesin uğradığı değişimleri ve tam olarak nereden geldiğini algılayabilmemizdi. Yere düşen bir cismi bulmak için bastondan yararlanmayı da öğrendik ondan. Anahtarını rastgele fırlattı, sonra elimizdeki bastonu yere yatırıp gezdirerek cismi bulmanın nedenli kolay olduğunu gösterdi. Ertesi günse bina dışına çıkıp çevreyi dolaştık. Jeff, Selim, Hale ve ben yolun kenarından arka arkaya gidiyorduk. Yakındaki işlek caddeye doğru yürürken yine sık sık durup çevreyi dinledik. Jeff, başta ses olmak üzere tüm verileri değerlendirip kullanmamızı istedi. Göremediğimize göre diğer duyularımızla en yüksek algılamayı yapmamız gerekiyordu. Eğitim sonunda Fatoş eski bastonlarımızı iade etti ama onları artık kullanmayıp yenilerine alışmamızın daha doğru bulduğunu da söyledi. Katlanmayan bu uzun bastonlarla taksiye ya da uçağa nasıl bineceğimizin bile tekniği geliştirilmişti. Marangoz Atölyesi'nde heyecanlı bir saat. Sayfa 172. Nebraska Rehabilitasyon Merkezi'nin ilginç dersliklerinden biri de Marangoz Atölyesi. Burada Mike adında 50 yaşlarında sakin ve sessiz bir bey öğretmenlik yapıyordu. İlk iş olarak bize uzunluk ölçmek için kullanılan özel bir aleti gösterdi. Ardından masaya yüzeyleri pürüzlü tahta parçaları getirdi. Elimize elektrikli zımparayı verdi. Hale bir tahta parçasının üstünü bu makineyle parlak ve düz bir hale getirdi. Ardından aynı işlemi biz yaptık. O sırada arkamızda Mike koca bir elektrikli testereyi çalıştırdı. Yüksek perdeden bir tahta kesme sesinin ardından ortalığa hafif bir yanık kokusu yayıldı. İşte şimdi orası gerçek bir marangozhane olmuştu bizim için. Görmeyen bir insanın elektrikli testere kullanabilmesi inanılmaz gibi görünüyordu. İnşallah bunun uygulamasını bize yaptırmaz diye içimizden geçirirken korktuğumuz başımıza geldi ve Mike sıranın bizde olduğunu söyledi. Bu arada Fatoş da yanımıza gelmişti. Bizi cesaretlendirmek için Mike 20 yıldır burada çalışıyor ve şimdiye kadar hiçbir kaza olmadı dedi. Çıkacak tahta tozlarından korunmak için özel bir gözlük taktık. Önce Hale elektrikli testerenin başına geçti. Mike Hale'ye bir önlük giydirdi. Bunun renginin kırmızı olduğunu belirterek merak etmeyin bir yeriniz kanarsa hiç belli olmaz diye espri yaptı. Gülecek halde değildik ya, nezaketen gülümsemeye çalıştık. Hocamız önce bu işin nasıl yapılacağını gösterdi. Ardından onun kontrolü altında Hale büyük bir tahtayı önce ölçüp sonra elektrikli testereyle kesti. Az önceki koku yine çıktı. Kerim ve ben de aynı şeyi yaptık. Tabii Mike'ın kontrolü altında. Kendimizi büyük bir zafer kazanmış gibi hissettik orada. Hatoş bu atölyenin amacının görmeyenlere neler yapabileceklerini yaşayarak göstermek ve onlara güven kazandırmak olduğunu söyledi. Buradan marangoz yetiştirmek gibi bir amaçları yok elbette. Ancak zaman zaman çok meraklı ve yetenekli körler de çıkıyormuş. Mesela geçenlerde bir öğrenci tahtadan büyük bir kano yapmış. Fatoşların evinde gördüğümüz kabartma satranç takımı da eşi Mike'ın ürünü. Ev İdaresi Dersleri, sayfa 173. Nebraska Rehabilitasyon Merkezi'nin önemli eğitimlerinden biri de Home Management, ev idaresi. Bu dersin kapsamına yalnızca ütü, yemek yapma gibi ev işleri girmiyor. Bir körün banka hesabını kullanmasından ev bütçesi ve harcamalarına, makyajdan giyim kuşama kadar her şey öğretiliyor. Evinde parti verme, masa hazırlama, misafirlerin ağırlanması gibi konular, sökük ve dikiş dikme, ayakkabı bağlama gibi işler de bu dersin kapsamında ele alınıyor. Ayrıca körlerin edindiği bazı tiklerin giderilmesine ve konuşurken karşısındaki insanın yüzüne bakma alışkanlığının kazandırılmasına çalışılıyor. Bu dersinde diğerleri gibi özel bir sınıfı var. Öğretmenimiz Cindy ile bu odada çalıştık. O görüyordu. Kendin pişir, kendin ye. Biz ev idaresi dersindeyken Fatoş yanımıza geldi ve bugün yemekleri siz yapacaksınız dedi. İlk gün onun getirttiği güzel pizzaları yemiştik. İkinci gün mangal partisi varmış ve bunu biz üstlenecekmişiz. Burada misafirlik çabuk bitiyor. Hadi hayırlısı bakalım dedik. Bu da eğitimin bir parçası. İş başa düşünce Cindy'nin gözetiminde önce mutfakta köfteleri yoğurup uygun büyüklükte biçimlendirdik. Sonra koca bir tepsiye dizip binanın bahçesine götürdük. Ben tepsiyi taşırken Kerim önümde bastonla yürüyerek koruma görevini üstlendi. Artık haliyle üçümüz grill adı verilen büyük ızgaranın başındaydık. Önce tüpü açıp bu aleti yakmayı öğrendik. Sonra hamburger köftelerini ve sosisleri yerleştirip bir güzel önlü arkalı kızarttık. Yanımızdan geçen görevliler bize gülümseyip siparişlerini veriyorlardı. Dönüşte kızarmış köfteleri yine kendimiz mutfağa taşıdık. O günkü öğlen yemeğinin ayrı bir özelliği vardı. Merkezde 2-3 ayda bir görmeyenler açık büfe hazırlayıp kendi yaptıkları yemekleri yiyorlarmış. Bu defaki açık büfe ise bizim şerefimize. Herkes bu büfeye katkıda bulunmuş. Nebraska'nın şeker tadı olan pişmiş mısırı, özel fasulyesi, salatalar, meyveler ve tabii bizim hamburgerler. Hepsinden tabaklarımıza doldurup masadaki yerlerimize aldık. Ortaya bir şey geldiği zaman herkes servis tabağını elden ele geçirerek yanındakine aktarıyordu. Güle oynaya yemeğimizi yedik. Üstüne de yine öğrencilerin yaptığı nefis bir dondurmalı pasta geldi. Bu arada biz Kerim'le mandolin ve gitarımızı ellerimize alıp minik bir konser verdik. Özellikle Ayten Alpman'ın Memleketim şarkısının nakaratına hepsi katıldılar. Bizim için çok hoş bir deneyim oldu. Masayı kurduğumuz gibi yine kendimiz kaldırdık. Ortalığı toparlayıp çıkan çöpleri attık. Bunlar da eğitim. Hocalar pek belli etmemeye çalışıyor ama biz her hareketimizin izlendiğini hissediyorduk. Sesli Bilgisayar Laboratuvarı, sayfa 175. Amerika'da körler arasında bilgisayar kullanımı çok yaygın. Orada ekran okuyucu programların kullanılmaya başlaması 1980'li yıllara rastlıyor. Nebraska'daki körler rehabilitasyon merkezinde de bir bilgisayar sınıfı var elbette. Öğretmenliğini Filistinli görmeyen bir kadın olan Sahar yapıyor. Dershaneyi ziyaretimiz sırasında odada sadece 3 bilgisayarın bulunması dikkatimizi çekti. Bizim Türkiye'de açtığımız kurslarda genellikle mümkün olduğu kadar çok öğrencinin yararlanabilmesi için sınıfa 5 ya da 6 tane koyarız. Amerika gibi zengin bir ülkede derslikte 3 bilgisayarın olması ilk anda biraz tuhaf geldi. Ancak Nebraska Rehabilitasyon Merkezi'nin toplam öğrenci sayısının 11 olduğu ve derslerin 2-3 öğrenciyle yapıldığı düşünülünce bu sayının yeterli olduğu anlaşılıyordu. Bilgisayarların sürekli konuşması nedeniyle karışıklığı önlemek için kursiyerler kendi makinelerini kulaklıkla dinliyorlar. Sahar öğrencilerinin çalışmasını izlerken zaman zaman bu kulaklıkları kendisi takıyor. Derslikteki bilgisayarlar epeyce eski model. Yine Amerika gibi bir ülkede böyle modern bir merkezin laboratuvarında hala Pentium 2'lerin kullanılması biraz garip geliyor doğrusu. Buna karşılık bütün makinelerde 24 saat hızlı internet bağlantısı var. Amerika'da görmeyenler ekran okuyucu program olarak genellikle JAWS for Windows'u kullanıyor. Ama tercih edilen başka programlar da var. İlerlemiş öğrenciler konuşma hızını artırarak bilgisayarı daha çabuk kullanıyorlar. Sahar bana bir şeyler gösterirken bilgisayarı ondan iyi kullandığımı itiraf etti. Bilgisayar kursları verdiğimi, eğitim CD'leri hazırladığımı öğrenince gülümsedi. Orada tanık olduklarımız doğrultusunda rahatlıkla söyleyebilirim ki, görmeyenlerin bilgisayar kullanımı açısından Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda fazla bir fark yok. Hatta yeni teknolojileri kullanma konusunda biz daha ilerideyiz. Malum hep son sistemi yakalama merakımız var. Bir gelişme olduğunda genellikle dayanamayıp hemen cep telefonumuzu ya da bilgisayarımızı yeniliyoruz. Kullandığımız programlar da onlarınkilerden çok daha yeni ve çeşitli. Yabancı ülkelerde ancak lisanslı yazılımların bilgisayara yüklenebildiğini de unutmayalım.